neyse adımız da
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba diyoruz yine başkentten. Hayatın sesleri başladı 15.55'e dek. Bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Bugünkü programımızı siz sevgili dinleyenlerimiz için. Sevgili Ali Serin yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Bizlere program boyunca ulaşabileceğiniz telefonlarımız 090-312-463-34-19 ve 463-34-21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizleri bulmanız, bizlere ulaşmanız, programımızın hemen her bölümünü oralardan takip etmeniz mümkün dedikten sonra Memleketim FM ortak yayınıyla başlayan birlikteliğimizin işte ilk müziği. Sevgili dinleyicilerimiz, ülkemiz pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, birçok medeniyetlerin köprüsü olmuş ve sonunda kendi kültürünü oluşturmuş. Çok zengin bir kültüre, onu barındıran çok güzel bir coğrafyaya sahibiz aynı zamanda. Bu kültürü, bu coğrafyayı tanıtabilmek adına, kültürel tanıtım adına neler yapılıyor? İşte bugün bunu konuşmak üzere stüdyo konuğumuzla hemen sizleri tanıştıralım istiyoruz. AK Parti Sakarya Milletvekili, eski kültür müsteşarı Profesör Doktor Sayın Mustafa İsen'le birlikteyiz. Efendim merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba.
Evet, birazcık tanıtım faaliyetlerimizden söz edelim dedik az önce de söylediğim üzere. Neler söyleyeceksiniz tanıtım faaliyetleri ile ilgili, neler yapıyoruz ülke olarak?
Siz de konuşmanızda ifade ettiniz. Türkiye gerçekten kültürel ve coğrafi potansiyel imkanları bakımından dünyanın çok dikkate değer ülkelerinden birisi. Herkes kendi ülkesinden bahsederken olağanüstü potansiyel imkanlara sahip olduğundan gururla bahseder. Bunda şaşılacak bir şey yok. Birkaç husus var ki insan o unsurları başka ilave bir fonksiyonu olmasa da sever, değerlendirir. Mesela anne bunlardan birisidir. Biz annemizi güzel olduğu için sevmeyiz. Ülke de bunlardan birisidir. Yani ülke bizim içine doğduğumuz bir ortam.
Ana vatanımız.
Ana vatanımız. Bu manada anneyle ilişkisi, evet, olan bir kavram. Ama bizim ülkemiz gerçekten değişik özellikler açısından değerlendirilse, mesela coğrafi konumdan bahsettiniz. Siz coğrafi açıdan bahsetsek, şimdi örneğin kıta Avrupa'sına baktığımız zaman kıta Avrupa'sının tek bir iklim kuşağı yapılanması çerçevesi içinde olduğunu görüyoruz. Bunun sonuçları ne? Bunun sonuçları birbirine benzeyen, bitki örtüsü birbirine benzeyen ve bir hayvan popülasyonu. Yani florası ve faunası bakımından baktığımız zaman çok birbirine benzeyen bir yapı. Nitekim buna bir istatistiki yaklaşım çerçevesi içinde değerlendirecek olsak, işte Avrupa'da toplam 3500-4000 civarında çeşitten söz ediyoruz. Bitki çeşidinden söz ediyoruz. Oysa bizim yaşadığımız coğrafya dünyadaki temel iklim kuşaklarının en az 3 tanesinin etkisi altında olan bir coğrafya. Hı hı. Bir taraftan İran-Turan iklimi var, bir taraftan Sibirya iklimi var, bir taraftan aşağıda Akdeniz iklimi var.
Dolayısıyla çeşitliliğimiz çok daha fazla.
Dolayısıyla 14 binlere varan, yani Avrupa'nın neredeyse 3 katından daha fazla bir bitki çeşitliliğiyle karşı karşıyayız. Öyle ki neredeyse bizim Avrupa'daki toplam çeşitlilik kadar endemik bitkimiz var. Ve hala yeniden keşfedilen endemik bitkiler var. Örneğin belki de şuradan kapıdan çıkıp bahçeye yürüdüğümüz zaman üzerine bastığımız ve onun değerinin ne olduğunu çok fazla bilmediğimiz endemik olabilecek yeni ürünlerle karşı karşıya kalabiliriz.
Evet, farkında olmadığımız pek çok bitki
türü var. Türkiye gerçekten bu manada, bu endemik bitkiler açısından, o bir anlamda da bir coğrafi potansiyel ve coğrafi güzellik anlamına geliyor. O bakımdan da çok değerli bir ülkedir. Öbür taraftan kültürel imkanlara dönüp bakacak olursak, bu bizim değil, bir UNESCO çok üst düzey temsilcisinin
düşüncesi,
görüşüdür.
Görüşü, evet.
Türkiye kültürel potansiyel bakımından bir süper güçtür tanımlamasını yapıyor. Türkiye gerçekten bu manada bir süper güçtür. Çok rivayet muhtelif ama çok farklı kültür katmanlarının üzerinde yer aldığı. Bir kere bu coğrafya dünyada uygarlığa giden yolun başlangıç noktasıdır desek hiç mübalağa etmiş sayılmayız. Nitekim şimdi arkeolojik kazılarla ortaya çıkıyor ki dünyanın en eski medeniyetleri primitif ve göçebe toplumsal yapıdan yerleşik hayata geçişin bütün bu coğrafya üzerinde odaklandığını görüyoruz. Dolayısıyla elimizde unumuz var, şekerimiz var, hatta helvamız var. Bunu
sunmak,
ne kadar iyi sunabiliyoruz? Bu iyi sunma meselesinin salt bir turizm faaliyeti ve bir kültür faaliyeti olarak da algılamamak lazım. Yani bu öylesine iç içe geçmiş bir katmanlar tablosu ki sürekli birbirini tetikleyen başka hususları, hı hı, da gündeme getiriyor. Yani siz kültürünüzü tanıttığınız zaman, iyi tanıttığınız zaman bu sizin sadece turizminize katkı sağlamıyor veya sadece kültürünüzün bilinir olmasına katkı sağlamıyor. Aynı zamanda sizin ticari faaliyetlerinizin de artmasına sebep oluyor. Sizin imajınızın da dünyada daha gelişkin bir tablo ortaya çıkarmasına vesile oluyor. Mesela son zamanlarda iyi yaptığımız işlerden birisi diye düşünüyorum. Bu dizilerin dünyada yaygınlık kazanması, Türk dizilerinin dünyada yaygınlık kazanması. Şimdi hiç alakasız ilişkiler, örneğin bu dizilerimizin önemli bir kısmı Orta Asya'daki bizim soydaş ülkelerde büyük bir merakla, Orta Doğu ülkelerinde büyük bir merakla takip ediliyor. O dizilerde dizinin temel karakter oyuncularının giydikleri kıyafetlerin Türkiye'den talep edildiğine dair, o mekanlarda sergiledikleri mobilyaların Türkiye'den talep edildiklerine dair yeni algılar oluşturuyor, yeni kapılar açıyor. Bu tabii biraz kültürel meselelerde meşhur bir teoridir. İhtiyaçlar hiyerarşisi diye. İhtiyaçlar hiyerarşisi belli bir noktaya doğru geldiği zaman, kalkınma merdiveni dediğimiz hadisenin belli basamaklarını tamamladığınız zaman üst basamaklardan söz edebiliriz. Yani karnı aç olan bir insana bir güzel sanat eserinden söz etmenin çok fazla kıymet harbiyesi yok. Onun önce karnı doyacak. Nitekim...
Yani özür dilerim, tanıtımda kültürel imgelerin kullanılmasının da çok önemli olduğunu kuşkusuz söylüyorsunuz.
Kuşkusuz çok önemli ama onlara gelirken belli basamakları aşmış olmanız gerekiyor. Hı-hı. Bir Japon araştırıcısının bu konuda bir kalkınma merdiveni diye bir çalışması var. O örneğin şundan bahsediyor. İşte 3500 dolar seviyesine ulaştığı zaman toplumlar biraz kendi bölgesini tanımlayarak motosiklet satışları artar diyor. 7500 dolarda otomobil satışları artar. 10.000 dolarda insanlar kendi kişisel tarihlerini ve ulusal tarihlerini merak etmeye başlarlar. Şimdi Türkiye biraz... Dikkat ederseniz tarihi dizilerin falan filan artması bununla ilgili. Bu aşamalar aynı zamanda kültürel farkındalık oluşturan evrelerde ve bu aşamada kültürü siz bir potansiyel imkan olarak görüyorsunuz ve bunu dünyaya anlatmaya çalışıyorsunuz.
Peki anlatırken hedef kitlelere ulaşabiliyor muyuz ya da hedef kitlelere ulaşılıp ulaşılmadığının takibi nasıl yapılıyor
işte
acaba?
Tam bu noktada. Hem yapılanlar var hem yapılamayanlar var. Onlardan biraz bahsetmek
lütfen
lazım. Bir kere bizim başlangıç itibariyle 1980'li 90'lı yıllarda gündeme getirdiğimiz tanıtım faaliyeti daha çok lansmana dayalıydı. Yani Türkiye diye bir ülke var, gelin bu ülkeyi görün. İşte belki hatırlayacaksınız o yıllardaki reklamları, denizin kenarına konmuş bir masa, Antalya'da mutlu bir Hollandalı falan gibi, yani Antalya diye bir yer var konusuna dikkat çeken bir yaklaşım. Bugün geldiğimiz noktada artık biz Batı Avrupa'da aşağı yukarı 500 milyon civarında kişi bu ülkeyi ziyaret etmiş bu geçtiğimiz süreç içinde. Herkes Antalya'yı biliyor. Hatta bazı ülkelerde Antalya'yı bir ülke zannediyorlar. Yani o kadar, evet. Bilinirliği fazla. Burada bence biraz başka bir moda geçmemiz gerekiyor. Burada da yeni bir tanıtım stratejisi. Bu yeni tanıtım stratejisinin esası marka ve imaj üzerine olgunlaşmalı. Bunun üzerinden yürümesinin ben uygun olacağını düşünüyorum.
Evet, ama şimdi Türkiye'nin imajı, saygınlığı bu hedeflere ulaşmada en önemli rolü oynuyor belki ama buna bağlı olarak da işte konsolosluklar, ataşelikler, bunların da rolü var herhalde değil mi? Kültür Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı aynı zamanda. Paralel yürütüyorlar
şimdi bakın, tüm bu Türkiye'de çalışmaları. Türkiye'de bir taraftan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir tanıtım bütçesi var. Mesela son yıllarda Türk Hava Yolları bu tanıtım noktasında çok iyi bir atak yakaladı. Hem uluslararası spor faaliyetlerini destekliyor hem de ayrıca bir tanıtım bütçesi kullanıyor. Etkin de bir tanıtım bütçesi kullanıyorlar. Başbakanlığın bir tanıtım fonu var. Ama daha önemlisi son yıllarda TİM, bir ihracatçılar birliğinin oluşturduğu bir yeni potansiyelini keşfet sloganıyla ortaya çıkan bir yaklaşım sergiliyor. Yani burada iki hususa dikkat çekmek istiyorum. Bunu salt devletten beklememek lazım. Özel sektörün de bu işe girmesi lazım.
Sivil
toplum kuruluşlarının bu işte öncülük etmesi lazım. Öne ayak olması lazım. Ama burada bizim belki de bir küçük eksiklik olarak bunu tanımlamak lazım. Bu koordinasyonu da birbiriyle iyi kurmak lazım. Ben biraz hep bunu şu örnek üzerinden anlatırım. Bu çocukların puzzle'ları var biliyorsunuz. Onu bize satan, aslında o parçalar yan yana getirildiği zaman nasıl bir tablo ortaya çıkacağını biliyor. Ama karıştırıp satıyor. Sonra biz puzzle'ları yavaş yavaş yerine yerleştiriyoruz. Ortaya bakıyoruz, bir işte harita muhteşem, çıkıyor. Evet. Bir resim çıkıyor yahut başka bir imaj çıkıyor. Şimdi ben burada tam tersi, tam bunu söylemek istiyorum. Elbette kurumlar, farklı farklı kurumlar rol alsınlar. Ama biz onlara bu rollerini dağıtacak ve puzzle'ın bütününü gösterecek bir koordinasyon kuruluna ihtiyacımız var diye düşünüyorum.
Yok mudur bu koordinasyon kurulu?
Yani biraz orada eksiklerimiz evet. var. İşte TİM'in gerçekleştirdiği biraz bu sivil koordinasyonu sağlamak ama daha bunu bir perspektif, bir politika çerçevesi içinde ortaya koymak lazım. Türkiye'nin hala çok bilinir işte potansiyelini keşfet, ne kadar tuttu, ne kadar biraz bu işlerde zamana bağlı. Daha akılda kalır sloganlara ihtiyacı var. Bu sloganlar
var mıdır
üzerinden.
Peki bu tür eksiklikleri gidermek adına yapılan
tabii
çalışmalar?
Tabii var. Çalışmalar var. Ama bu imaj çalışmaları bir atımlık barut değil. Yani bir kere yaptığınız zaman sonuç almış olmuyorsunuz. Hı-hı. Sürekli takip edilmesi gerekiyor ve bu sürekli takip çerçevesi içinde de daima güncellenmesi gereken bir işlem. Yani geçtiğimiz yıl yaptığınız işlem, biraz önce söyledim, o Türkiye'nin lansmana dayalı çalışmaları şüphesiz çok iyi sonuçlar getirdi. Ama onlar bugün için artık geride kaldı. Yani bugün onların ötesine geçmek, yarın daha ötesine geçmek, öbür gün daha ötesine geçmek gibi bir ufuk çizgisi gibi. Şuradan baktığımız zaman karşı taraftaki dağlarda adeta dünyanın bittiğini görüyoruz. Halbuki o tepenin üzerine çıktığımız zaman karşımıza yeni imkanlar, yeni sorunlar çıkıyor. Yani o yeni imkanları değerlendirecek, yeni sorunları çözecek perspektiflere ihtiyacımız var.
Peki özellikle güvenlik konusu. Bununla ilgili tanıtımlarda yer alıyor mu acaba? Çünkü o konuda birazcık sıkıntımız var galiba.
Şimdi size şu kadarını söyleyeyim. Bir bölgenin bu manada merak edilebilir olabilmesi için önce bir cazibesi olacak. Bu yetmez. Bu cazibeye insanların kolay ulaşılabilir olması lazım. Bu da yetmez. Üç, gittikleri zaman insanların sürprizle karşılaşmayacak, kalabilecek mekanlara ihtiyaçları var. Bu bakımdan marka önemli. Mesela herhangi birisi Belçika'dan yola çıkacak. Bir kere turistik faaliyetlerde insanlar sürprizle karşılaşmak istemezler. Zaten onlar bir sürü sorunla karşı karşıyalar. Gittikleri yerlerde bu sorunlarından da uzaklaşmak isterler. Yani bir sürprizle karşı karşıya kalmayacakları bir konaklama mekanı arzu ederler. O bakımdan markaların değeri ortaya çıkıyor. İşte onun kafasında A markası diye bir imaj varsa onu burada bulmak ister. Hı hı. Sizin burada marka olmayan bir değeriniz ondan daha kaliteli bir sunum bile gerçekleştirse sizin için başlangıç itibariyle bir kıymet harbiyesi yoktur. Bu yüzden ben tanıtım faaliyetlerinin marka ve imaj üzerinden yürümesi gerektiğini ifade ediyorum. Bu üçü olduktan sonra da bu da yetmez. Tabii bütün bunların ötesinde asıl güvenlik. Yani güvenlik o endişenin kaynağı. Ben her defasında şunu söylüyorum. Biraz şehir kültür, şehir marka ve şehir potansiyel imkanları konusunda düşünen birisiyim. Mesela bizim Diyarbakır bu güvenlik algısını bertaraf ettiği an, yani insanların kafasında hayır yok böyle bir şey, gerçekten bugün güven açısından bir problem yok ama aynı oranda imaj olarak biz bunu çözmüş değiliz. Bunu çözdüğümüz andan itibaren ben Diyarbakır'ın turizm potansiyelinin çok fevkalade olduğu kanaatindeyim. Sadece turizmin o bölgeyi uçurabileceği gibi bir düşünceye sahibim. Bunlar zaman zaman oldu, geriye gidişler oldu ama şimdi daha iyiye gidiş söz konusu. Ben önümüzdeki yıllarda bu manada çok gelişmeye aday şehirlerden birisi olduğunu görüyorum. Aynı şekilde bu güvenlik algısı bütünüyle bertaraf edildiği zaman bizim Diyarbakır'ın, Urfa'nın, Mardin'in, Hatay'ın bir ortak destinasyon olarak, hatta giderek ben şu kadarını söylemek isterim, çok üzüldüğüm şehirlerden birisidir Halep. Ben bu coğrafyanın bir parçası ve bu destinasyonların da bir parçası olarak görüyorum. İnşallah bu savaş hali ortadan çıkar, kendini derler toplar. Buraların sadece turizm eliyle çok uçacak kentler olduğunu düşünüyorum.
Evet. Peki efendim, yazılı basın, görsel basın, özellikle internet günümüzde en yaygın araçların başında geliyor. Bunlar yoluyla da tanıtımlar yapılıyor mu ya da ne aşamada?
Tabii şimdi özellikle bu sosyal medya imaj oluşturmada çok etkin kurumlardan birisi haline geldi. Zannedilenin aksine reklamlar çok fazla imaj ve tanıtım noktasında yararlı değiller. Yapılan araştırmalara göre %7-8 civarında bir katkısı var. Kişisel ilişkiler, mesela siz falan ülkeyi ziyaret ettiniz, falan şehri ziyaret ettiniz. Arkadaşınıza gelip ya şöyle bir şehre gittim, hakikaten çok güzeldi, tavsiye ederim. Veya tersi, ya lanet olsun bir daha asla gitmem gibi bir kanaat ifade etmişseniz bunun her türlü reklamdan çok daha fazla bir kalıcı değeri var. Sosyal medyada da çok yaygın olarak siz bir kanaatinizi kullandığınız zaman bu kendi yakın çevrenize yayıldığı zaman çok kalıcı ve mutlaka sonuç getirici bir etki doğuruyor. Bu bakımdan sosyal medya çok önemli. Ben bizim bazı turizm çevrelerinde bunun gereğinin çok iyi anlaşılmadığı kanaatindeyim. Mesela şu booking meselesinde sergilenen tavır, tamam orada bir yargı kararı falan var ama sergilenen tavrın ben çok etkili olabileceğini de düşünmüyorum. Önünün kesilmesinin doğru bir yaklaşım olduğunu da düşünmüyorum.
Evet. Peki şimdi birazcık tanıtım faaliyetlerimize gelelim. Neler yapılıyor? Nereler tanıtılıyor örneğin? Onlar yurt dışına, şu anda bizi oralarda dinleyen dinleyicilerimiz de var. Oralara nasıl ulaşıyor acaba?
Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim tabii turizm faaliyetlerimiz çok büyük ölçüde deniz, kum, güneş üzerinden yürüyor. Türkiye bu konuda olağanüstü güzelliklere sahip. Doğu Akdeniz'in hem en güvenli hem en potansiyel olarak muhteşem şehirlerine sahip, hem de tesislerimiz dünyada hemen hemen hiç kimsenin rekabet edemeyeceği kadar yeni, güzel, başarılı, hizmet sektörü itibariyle de aynı konumda olduğumuzu söyleyebilirim.
Ama bunun yanı sıra kış, dağ, yayla turizmimiz
evet,
de var.
Evet, onu söylemek istiyorum ama bu elde bir, yani bunu tutacağız. Ama bunun ötesinde mesela şimdi yeni yeni daha çok iç turizm faaliyeti olarak yürüyor. Dış turizme de ben önümüzdeki yıllarda açılması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye termal turizm imkanları bakımından Avrupa'da birinci sıradadır. Henüz %1-2 civarında kullanıyoruz bu potansiyeli. Termal turizm açısından çok önemli bir alan. Özellikle yaşlanan Avrupa'nın bu geriatri problemleri açısından da çok avantajlı bir alan. Yayla turizmi aynı şekilde. Türkiye'nin özellikle Orta Doğu ve Arap ülkeleri için bu yeşil coğrafyası. Mesela işte ben Sakarya milletvekiliyim. Sakarya'nın bazı bölgeleri, Sapanca, Akyazı bölgeleri son yıllarda Arap ziyaretçileri açısından büyük bir cazibe merkezi olarak. Aynı şekilde Trabzon ve Rize çevresi bu manada. Yani siz Sibirya'da neredeyse o soğuklardan imanı gevremiş insanlar için Antalya'yı cazibe merkezi olarak sunabilirsiniz ama çölde bu defa sıcaklıktan yanmış, kavrulmuş insanların arzusu Akdeniz değil. Geçen de bölgemize İslam Ülkeleri İşbirliği Örgütü'nün turizm sektörünün temsilcilerini getirdik. Sapanca'da dereleri gezdiler. Onlar her şeyi böyle yapay ölçütler içinde gördükleri için bu derelerin de yapay bir düzenleme olduğunu falan düşündüler ve bununla ilgili sorular sordular bana. Hayır, bu doğal, dağdan kopup gelen bir su diye söylediğimiz zaman daha da şaşkınlıkları ve merakları aynı oranda artıyor. Bunlar elbette kış sporları açısından da aslında Türkiye gerçekten zengin bir ülkedir. Bu kış sporları da dünyada belli bölgelerde yapılabilir. Yani Sibirya'da senede belki 8 ay kar var ama orada bu manada evet, bir etkinlik yapamazsınız. Alplerde başlayıp neredeyse Kafkaslar'da biten alan bu noktada cazibe noktası ve Türkiye o açıdan da zengin bir bölge. Dikkat ederseniz üst üste yeni alanlar açıldı. Erciyes Avrupa'nın çok önemli bir kış sporları merkezi haline geldi. Palandöken, Erzurum Palandöken ve Sarıkamış aynı şekilde çok önemli bir kış sporları merkezi haline geldi. Davras bu konuda, Palandöken'i zaten biliyoruz. Bunlara ilave başka daha yerel ve önemli merkezler var. Bu bakımdan Türkiye gerçekten coğrafyanın kendisine sağladığı çok önemli bir merkez konumunda. Napolyon'un bir sözü vardır bilirsiniz. Dünya tek bir devlet tarafından idare ediliyor olsaydı başkenti İstanbul olurdu diye.
Evet.
İstanbul'u zaten bir uygarlıklar merkezi olarak hiç ekstra tanıtmaya gerek yok. Dünyada ben İstanbul kadar gelen ziyaretçisine sürprizler hazırlayabilecek ve onu pozitif manada şaşkınlığa çevirebilecek başka bir şehir olduğunu
bir
düşünüyorum.
İnanılmaz bir tarihi zenginliğimiz var.
Tarihi,
gerçekten.
Coğrafi,
evet.
Zenginlikleri. Türkiye çok şükür bunları keşfetti ve beşeri sermayesi itibariyle de bu işi kaldırıp götürecek zenginliklere haiz. Özellikle hizmet sektörü. Gidersiniz mesela başka ülkelerde. Saatlerce garson sizinle ilgilenmez. Getirdikleri konusunda çok tatmin edecek bir tabloyla evet. karşılaşmazsınız. Türkiye yemek kültürü bakımından da dünyanın en zengin ülkelerinden birisidir. Bu yaşadığı coğrafyanın bütün imkanlarını o manada çok iyi rafine ederek bir noktaya doğru taşımış ülkelerden birisi.
Biz de bu zenginliğimizin kıymetini bilmeliyiz.
Bilmeliyiz, kullanmalıyız.
Yaşadığımız coğrafyanın farkında olmalıyız.
Evet.
Evet.
Oluyoruz yani. Ama biraz önce söylediğim bu ufuk çizgisi gibi bunun sınırı yok. Yani bugün iyisini yapıyoruz, yarın daha iyisini yapacağız.
O zaman o
öbür
sınırları
gün en iyisini yapacağız.
Hep genişletmek için çalışacağız, çalışmaya devam edeceğiz. Çok
evet.
teşekkür ediyoruz efendim Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz
ben
için.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, AK Parti Sakarya Milletvekili eski kültür müsteşarı Profesör Doktor Sayın Mustafa İsen'le birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun.
Sözcükler.
Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'la birlikteyiz yine. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş buldum, merhabalar.
Evet, edebiyatta zaman ve mekan algısından söz edeceğiz. Evet. Bugün edebiyat ve mekan zaman ilişkisi denildiğinde ne anlıyoruz acaba?
Aslında çok teknik bir konu. Daha çok edebiyatla kuramsal olarak ilgilenenlerin emek verdiği bir alan ama okuyucular için de, hatta okumaya biraz serin duranlar için de önemli bir konu. Çünkü hayata algılayışımıza dair ipuçları var içinde.
Çünkü o mekanlar belki o zaman alır bize o kitabın içerisine, değil mi?
Hem öyle hem de yaşadığımız mekanı anlamlandırma farkındalığımız az olabiliyor bizim. Yani yaşadığımız mekandan ne kadar etkilendiğimizi fark edemeyebiliyoruz. Oysa edebiyat bunun için bize yardımcı. Hele hele bizim gibi mimariyi biraz geç keşfeden ve keşfetmek için çaba göstermesi gereken toplumlar için. Biz zamanı gözümüzün önünde görmediğimiz için, zaman bizde, Türklerde yani, genellikle akıp giden, geriye doğru giden, dolayısıyla hatırlanması için geriye gidilip getirilmesi gereken, fiilen de sanki evet, omzumuzun arkasında bir yoldan devam ediyormuş gibi geriye doğru. Dolayısıyla zaman algısı böyle yürüdüğü için bizlerde mekana ilişkin farkındalığımız da zayıf kalıyor. Yani biz Avrupa'da ya da Amerika'da ya da işte dünyanın Rusya'da olduğu gibi geçmiş kültürel mimari ögeleri gözümüzün önünde sürekli olarak tutabilme eğiliminden yoksunuz. Türkçesi bu. Bizde onların mirasının kat be kat fazlası varken biraz miras yedi rahatlığıyla boş verebiliyoruz. Bu bizim zaman algımızla ilgili. Yani zaman, onu geçmişin bir parçası olarak görme eğilimimizden. Oysa edebiyat bunun içimize yardımcı.
Bu konuda, o zaman önce zaman, sonra mekan.
Evet, önce zaman, sonra mekan. Zamana da şöyle bir bakmak isterim doğrusu. Herhangi bir edebi eser, ama özellikle roman için konuşmak daha rahatlatıcı olacaktır. Farklı zamanlar var. Bir tanesi anlatma zamanı. Anlatma zamanı nedir? Anlatının içinde olayı anlatma hali aslında. Bu anlatının ritmi olarak veriliyor. Bizim bir romanı heyecanlı bulmamızı sağlayan şeydir aslında bu biraz. Bir diğeri maceranın kendi zamanı. Yani işte romanın içerisindeki karakterin kendi zaman akışı. Biz bunun şahidi oluruz çoğu zaman. Bu da bize kurguyu verir. Üçüncüsü yazıya geçirme zamanı. Bu tamamen yazarın kendisine ait. Hani bir romanı ne kadar sürede yazdığıyla ilgili aslında. Örneğin roman içerisinde belki bize bir günü ya da 3 yılı anlatıyor olabilir ama yazar onu 5 yılda yazmış olabilir. Tamamen yazarın kendi zaman dilimidir. Bu bizim için neden önemli? Eseri algılayabilmemiz açısından. Dördüncüsü de okuma zamanı. Yani bizlerin, okuyucunun o metne ayırdığı zaman, okuma zamanı. Niçin önemli kabul ediyoruz bunları? Temelde yazarla okuyucu arasındaki iletişimi sağlayan şey bu zamanlama. Metni anlayabilmenin, metnin zaman akışını kavrayabilmenin ötesinde aslında bizler okuyucular olarak bir metinle, bir romanla, hikayeyle karşılaştığımız zaman kendi çağdaşımızsa onun hakkını verebiliyoruz. Eğer kendi çağdaşımız değilse bazı semboller, bazı gönderimler boşa düşüyor. Bunun bir örneği var aslında, çok da somut bir örneği. Halide Edip Adıvar'ın 1922 yılında yazdığı Ateşten Gömlek romanı var. Şimdi Ateşten Gömlek romanını bugün biz de okuyabiliriz. Ama Sakarya Savaşı'na fiilen katılmış, zafer yolunu fiilen yürümüş ya da yüründüğü dönemde gençliğini geçirmiş bir insanın anladığı gibi anlayamayız.
Yani o zaman modern çağla geleneksel çağ arasında ciddi farklar vardır
çok
diyoruz.
Ve bu konuda kör olabiliriz. Yani zaman algımız zayıf olabilir aslında. Bu zayıflık öylesine aynı uzun araçların kör noktaları gibi. Neyi anlamadığınızı anlamak da iyi bir şeydir. Bazen tamamen kaybolur eser içerisinden. Daha hüzünlü olanları var. Örneğin divan edebiyatından bir şiiri paylaştığınız zaman ne kadar anlamak için eğitim de almış olsanız belli boşluklar kaybolabilir. Feridüddin Attar'ın Mantıkut Tahir diye bir kitabı, eseri var. Biz onu Simurgh 30 Kuş olarak biliyoruz. Mutlaka bence okunması gereken bir eser, fakat o eserin içindeki sembolleştirmelerin arasında kayıplar olduğunu bilerek bakmam gerek. Çünkü okuyucu zamanı olarak ben o zamandan biraz uzağım. Bu zamanlama aynı zamanda edebi bir yaklaşımdır ama insana çok şey çağrıştırdığı için paylaşmak isterim. Bir bakış açısı sağlar. Bu bakış açısına da tanrısal bakış açısı deniyor edebi kuramsal açıdan. Tanrısal bakış açısı nedir? Bunu daha çok dizilerle aslında yaşıyoruz. Eğer tanrısal bakış açısı okuyucuda ise, yani bizde ise, o zaman çözümü biz biliriz, kahraman bilmez. Hani diziyi seyrederken benim annem zaman zaman yapabiliyor. Arkana bak kızım, o hain arkandan geliyor, dikkatli ol diye. İşte bu tanrısal bakış açısı. Çünkü çözümü ya da tehlikeyi ana karakterden önce bizim fark etmemiz. Herhangi bir metinde de. Bu bize ne işe yarar peki? Yani okuyucu açısından bu ne işe yarar? Okuyucu açısından bu kişisel farkındalığı arttıran bir şey aslında. Yani kendimiz olmayan bir kahraman üzerinden çözüme ilişkin ya da gizeme ilişkin bir şeyi fark edebiliyor olma hissiyatı bizim açımızdan olgunlaştırıcı bir şeydir. Şimdi basit bir dizi olarak düşünürseniz çok önemli değil gibi, ama Yaşar Kemal'in romanları açısından bakarsanız önemli bir şeydir.
Evet.
Tanrısal bakış açısı okuyucu da izleyici de değil de ana karakterde ise bizim şaşırdığımız süreçler olur. O zaman biz bilmeyiz, karakterimiz bilir. Çözüm ondadır. Biz sonradan şaşırarak fark ederiz. Bir aydınlanma anı yaşarız metnin içerisinde. Bu da bizim için önemlidir. Çünkü aslında zamanın durduğu ya da zamanın o ana kadar getirdiği bütün olayların ve mekanların bağlandığı yeri bir anda fark edebiliriz. Daha çok çağdaş yazarlarda bunu sıklıkla fark edebiliyoruz. İnsanın özüne, içsel doğasına dair şeyler görünür hale geliyor bu bakış açısında. Zamanla ilgili söylememiz gereken şeylerden biri de sanırım bizim hep geçmişte yaşadığımız. Bununla ilgili bir araştırma var. Retinaya, yani gözümüzün içine ışık düştüğünde bizim şu anda, örneğin benim sizi görme halim, belli bir süre geçiyor içeride bunu anlamlandırmam için. Ama zaman devam ediyor. Dolayısıyla sürekli olarak aslında görsel anlamda biz geçmişte yaşıyoruz.
Evet.
Bu biyolojik, teknik bir durum. Belki an diyebileceğimiz kısalıkta, ölçülemeyen ya da ölçüldüğünde işte bir saniyenin binde biri falan gibi bir süre içerisinde çözüyoruz her şeyi, ama yine de teknik olarak geçmişte yaşıyoruz. Edebiyat bize bu geçmiş ve şimdi ve gelecek arasında hareket etme özgürlüğü sağlayabildiği için, zaman algımızı esnettiği için aslında bu anlamda iyi bir eğitici. Mekanla birlikte düşündüğümüzde de çok şey öğretiyor. Çünkü mekan aslında psikiyatrist Agah Aydın'ın, Profesör Agah Aydın'ın bir yazısı var. Mekan aslında sosyal hayatta da insanın iyileşmesine hizmet eden bir şey. Çünkü mekan paylaşmayı sağlayan bir şey. İyileşebilmemizin tek yolu bir araya gelerek hikayeleri paylaşmaktır demiş Agah Bey. Bir kentteki mutlu insan sayısı o kentteki meydan sayısı ile orantılıdır. Buna da şöyle bir örnek vermiş.
Onun için mutsuzluğumuz çok fazla herhalde.
Modern hayatta birbiriyle iletişim kurmakta zorlanan insanlar olduğumuzu kabul edelim. Yaşadığımız şehir dinleyicilerimiz için bilemiyorum tabii ama örneğin işte metro gibi, şehir otobüsleri gibi toplu taşıma araçlarına bindiğinizde mutlu ve huzurlu bir yerde olduğunuzu hissetmek biraz zorlayıcıdır. Bunu daha çok meydanlarda, açık havada, örneğin çocuk parkında falan hissedersiniz. Sebebi de bu tür mekanların paylaşıma ilişkin bir zemin oluşturması. Köy meydanı gibi. Hatta bununla ilgili şöyle bir yaklaşım da var. Kapalı mekan değil, meydan esas. Sebebi de şu, kapalı mekan daha çok gruplaşmaları pekiştiren bir şey. Ama meydan farklı gruplara izin verdiği için, zamanı da çok etkili görebildiğiniz için zaman geçişlerini, aslında paylaşım, belki kendi kendimi hazmedemediğim öfkem ya da yaşadığım çaresizliği dönüştürebilmek için de bana bir ortam sağlıyor. Belki benzerlerimle karşılaştırarak, belki hiç benzemezlerimle karşılaştırarak.
Peki kurmacalarda mekan? Kurmacalarda mekan dalgalatılır.
Kurmacalarda mekan aslında biraz anlatım teknikleri açısından değerlendirirseniz işte tasvir edebilirsiniz. Yani o mekan ve mekan üzerindeki ilişkileri tasvir edebilirsiniz. Bunun en iyi örneği Yaşar Kemal'dir bizde. İtiraf edeyim, biz bunun görsel karşılığını keşke bulabilseydik diye düşündüm çalışırken. Belki dinleyicilerimiz izlemiştir diye neden bahsettiğimi netleştirmek için paylaşacağım. Yüzüklerin Efendisi diye bir film var. İşte evet. Çok ödül aldı vesaire. Yüzüklerin Efendisi işte Tolkien adında bir yazarın kendi romanından bir uyarlama sinema filmi. Orada hobbitlerin ülkesi var. Yazar bunu tamamen hayal etmiş ve o hayalden yola çıkarak işte İngiltere kırsalı çağrışımlı bir hobbit ülkesi, aşağı yukarı filmi beğenseniz de beğenmeseniz de iyi kötü film seyreden herkes tarafından canlanır zihinde.
Evet.
Keşke biz bir benzerini Yaşar Kemal'in romanlarındaki Toroslar için, Çukurova için yapabilseydik. Hı hı. Yani o hayal ürünü hali getirmek anlamında değil ama Torosları bu ölçekte gösterebilmek, işte Toroslar Yaşar Kemal'in romanlarında bir mekan.
Evet.
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın huzurunda İstanbul bir mekan.
Gerçeklere bağlı bir mekan.
Ve romanın içine girdiğinizde o mekan bir kişilik olarak, bir karakter olarak var. Şiirden bahsedecek olursak İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı, kapalı. Şiirinde evet. Kanığın. İstanbul bir mekan ve kuşatır sizi. Bunun görsel malzemeye çevrilebilmesi neden önemli? Bir, teknolojik açıdan değerli bulunduğu için. İki, bunu yapabiliyor olmak eseri çok iyi anladığınızı gösteriyor toplum olarak. Üretken sanatçılarınızın, üretken sinemacılarınızın bu esere eğildiğini ve toplum olarak kültürünüzü olgunlaştırdığınızı, zamana geri dönecek olursam devamlılığını sağladığınızı da gösteriyor. Hani bunun karşılığı ne olabilir? Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu adlı sinema filminde Kapadokya bölgesi karakter olarak bir mekan ve orada var. Yani hani oyuncular, diğer karakterler kadar o bölgeyi de, mekanı da, bu arada mekan uzay da bir mekan, yani mekan deyince dört duvar çağrışmasın.
Tabii, evet, evet.
Geniş anlamda bu mekan bir karakter olarak var. Buna niye ihtiyaç duyuyoruz? Edebiyatın herhangi bir ürününün içerisinde bir mekanın anlatılması bizi kuşatan bir şey olduğu için. Edebi açıdan bakarsanız sağlam ve güçlü bir mekan yaratımı sizi alır, bulunduğunuz yerden başka bir yere götürür. Her türde olacak diye bir şey yok. Bunu hiç yapmayan türler de var. Örneğin macera, polisiye romanlarda vesairede çok fazla mekan tasviri yapılmaz. Ya da işte Oğuz Atay'ın romanlarında olduğu gibi insanın doğasına ilişkin soyut bir alana giriyorsanız orada artık mekan başka bir şeye dönüşmüş olur. Ama yine de kuşatır. Yani beni çok etkileyen bir şey olduğu için ve neredeyse her, daha önce de bahsetmişimdir, her çalışma masasına oturduğumda hatırlarım ben Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanını. Orada çünkü bir memurun çalışma masasındaki üç çekmeceyi anlatır. Bir mekan. İşte en altta daha az ihtiyaç duyulanlar, en üstte kilitli olan da özel eşyalar, atıştırmalık yiyecekler, ne bileyim işte yedek kravat ya da bir tarak ve benzeri. Ortada da işle ilgili olan evrak, kağıt vesairenin bulunduğu aşağı yukarı aynıdır. Ve ne zaman bir çalışma masasına, hele de benim olmayan bir çalışma masasına oturursam, ben Oğuz Atay'ı hatırlarım. Üç çekmeceyle usta bir yazar bir mekan yaratabilir. Peki bu bizim için, tekrar söyleyeyim, neden önemli? Çünkü biz iz bırakıyoruz insanlar olarak. Ve yazarlar da bizim için bu izi çerçeveleyip belirginleştiriyorlar. Hayatta bir izimiz olduğunu fark etmek için önemli.
Siz de Hayatın Sesleri'nde bunu belirginleştirdiniz. Ha. Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarındaki mekandan yaptığımız yayın bugün de burada sona eriyor diyelim. Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında başladık ve dinleyeceğimiz müzikle de veda edeceğiz dinleyicilerimize diyelim ve çok teşekkür ederim.
Ben bugün teşekkür ederim.
Sizlere. Sağ olun, var olun. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar programı sizler için. Ali Serin yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında yine sizleri başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.
Olmasa mektubun, yazdıkların olmasa, kim inanır senle ayrıldığımıza? Sanma unutulur kalp ağrısı zamanla, her şeyi yaşanır sanma. Neydi bir arada tutan şey ikimizi, birleştiren neydi ellerimizi? Bırak bana anlatma imkansız sevgimi. Sevmek birçok şeyi göze almaktı. Olmasa mektubun, yazdıkların olmasa, kim inanır senle ayrıldığımıza? Harcanmış zamanlar yeniden yaşanmaz ki, geç kaldıktan sonra arama boşa. Neydi bir arada tutan şey ikimizi, birleştiren neydi? Bırak bana anlatma imkansız sevgimizi. Sevmek birçok şeyi göze almaktı. Olmasa mektubun, yazdıkların olmasa, kim inanır senle ayrıldığımıza.
Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gar 28, Bilecik 25, Yalova
25. Ben buraya ısıya dayanıklı cam.
Buradan da çok büyük olur.